Ayrım 3. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 24. 3. Bölüm. 28 Şubat 1000 yıl sürecek miydi? AKP yöneticilerinin davayla ilgili sözlerinin hepsini sıralamak bu kitabın hacmini aşar. Onun için kritik iki ismin açıklamalarıyla yetineceğiz. Erdoğan 28 Şubat 2012'deki konuşmasında 28 Şubat'ı gerçekleştiren isimler bugün toplumun önüne çıkamıyorlar. Kendi şahsi çıkarları için hareket edenleri tarih ve toplum asla affetmeyecektir. Tarih taşeron STK ve medyayı da asla affetmeyecektir. 12 Eylül'ün mimarları yokluğa mahkum edilmişti. 1000 yıl sürecek diyenlerin 28 Şubat'ı 10 yıl sürmemiş ve tarihin karanlık sayfalarına atılmıştır. Türkiye 12 Eylül halk oylamasıyla 12 Eylülcülerden de hesap sormuştur. Bu millet 28 Şubat'la da yüzleşiyor ve yüzleşmeye devam edecektir dedi. Erdoğan, 1000 yıl sürecek diyenler vurgusu önemliydi. Bir diğer konuşmaya bakalım. 28 Şubat 2018'de AKP Genel Merkezi'nde 28 Şubat darbesi, insan haklarına balans ayarı başlıklı bir etkinlik düzenlendi. 28 Şubat davasında karar aşamasına girildiği günlerde dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın partisinin üyelerine yaptığı konuşmanın o günlerde mahkemeyi etkilemesi üzerine çok tartışıldı. Yıldırım'ın o günkü sözlerini hatırlamakta fayda var. Türkiye Erbakan Hoca'yı daima sevgiyle, dualarla yad edecektir. Daima büyük düşündü, vatandaşı da büyük düşünmeye çağırdı. Darbeciler yaptıkları darbenin 1000 yıl devam edeceğini söylediklerinde büyük bir bilgelikle 28 Şubat günlerden bir gündür dedi. Kimsenin canı yanmasın, burnu kanamasın diye kendisine haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. Milletin oylarıyla meclise gelen kardeşimize yapılan zorbalık hala kalbimizi incitir. 1000 yıl süreceği söylenen darbeleri milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. 28 Şubat davasında sona geldik. Yargılamalar devam ediyor. İntikamda değil, adaletle davranarak hukuk için hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. O günler alçak dağları ben yarattım diyenlerin bugün süklüm püklüm biz darbe falan yapmadık, tanklar eğitime çıktı demelerini hiçbir şekilde adalet affetmeyecek. Hukuk içinde gereğini yapacak takipçisi olacağız. Yıldırım konuşmasında sürekli 1000 yıl devam edecek sözlerini vurguladı ve mahkemeye sanıkların en ağır cezayı alması konusunda hatırlatmada bulundu. Hakeza en ağır cezayı da aldılar. Peki AKP'nin önemli isimleri başta olmak üzere 28 Şubat'ı eleştirenlerin dillerinden düşürmedikleri 1000 yıl sürecek ifadesinin aslı neydi? İrtica vurgusu. Siyasi beyanlarda, iddianamede, müştekilerin şikayet dilekçelerinde, ifadelerde sıklıkla tekrarlanan 28 Şubat 1000 yıl sürecek sözü dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu tarafından söylendi. Mahkemenin gerekçeli kararında bu sözle ilgili bir suç isnat edilmese de tarihin vicdanına emanet ettiğimiz bu kitapta sözün arkasına yatan gerçekleri açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun çeşitli kereler yaptığı açıklamalarda belirttiği gibi 1000 yıl sürecek ifadesi irticanın 1000 yıl sürmesi halinde irtica ile mücadelenin de 1000 yıl süreceğinin vurgulanmasından ibaretti. Anayasanın başlangıç metninde anlamını bulan Atatürk ilkelerine bağlı laik cumhuriyetin irtica ile mücadelesi sadece bir tercih değil, tüm devlet kurumlarının ve vatandaşlarının topyekun sürekli vazgeçilmez anayasal bir görevi. 15 Temmuz irticai kalkışma ile bu mücadelenin hiçbir zaman bitmeyeceği de anlaşıldı ve görüldü. Ecevit'e verilen yanıt. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Temmuz 2019'da Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin yani TESUD'un çıkardığı Birlik dergisine yaptığı açıklamada manipüle edilen cümlenin çıkış kaynağını anlattı. Kıvrıkoğlu'nun şu ifadeleri durumu açıklıyordu. Gazeteciler Başbakan Bülent Ecevit'e 28 Şubat bitti mi diye sorarlar. Başbakan da 28 Şubat defteri kapandı şeklinde cevap verir. Bundan birkaç gün sonra MGK toplantısı vardı. Toplantıda söz aldığım zaman başbakanın bu sözünden ötürü 28 Şubat kararları TSK'nın değil MGK'nın kararlarıdır. Kararlar anayasamızın 3. maddesinde ifadesini bulan, değerleri aşındırmaya çalışan irticai faaliyetlere karşı alınmıştır. Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için alınması gereken tedbirleri kapsar. Amacı irticai faaliyetleri yok etmek veya asgariye indirmektir. Dolayısıyla irticai faaliyetler olduğu sürece 28 Şubat devam edecektir. İrtica 1000 yıl sürerse 28 Şubat'ta 1000 yıl sürecektir dedim. Kıvrıkoğlu'nun Bülent Ecevit'e söylediği bu sözler nasıl bugünlere farklı şekilde geldi? Kıvrıkoğlu'nda onun da yanıtı var. Gazeteciler 28 Şubat'la ilgili sözlerimi kırparak yayınladı. Bu sözlerden dolayı beni 28 Şubat davasına dahil etmeye çalıştılar. Sözlerin tamamını göz önüne alınca vazgeçtiler. Dava görülürken de telekonferans yoluyla bilgime başvuruldu. O sırada bana 28 Şubat bir darbe midir diye sordular. 28 Şubat'ın kesinlikle bir darbe olarak nitelendirilemeyeceğini belirttim. Mahkemede de anlattı. Kıvrıkoğlu 28 Şubat davasında da tanık olarak dinlendi. Davanın 85. duruşmasında avukatların konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. Duruşma tutanaklarından örnek verelim. Avukat Hüsnü Tuna, Genelkurmay Başkanlığınız döneminde 28 Şubat süreci 1000 yıl sürecek demiştiniz. Bir 28 Şubat sürecinden neyi anlıyordunuz? İkincisi 1000 yıl sürecek dediğiniz şartlar neydi sorusunu yöneltti. Hüseyin Kıvrıkoğlu bu soruyu şöyle yanıtladı. Efendim konu şu, bunu ben aslında Milli Güvenlik Kurulu'nda sarf ettim. Fakat dışarıda da gazeteciler sordular bana. Şartlı olarak irtica var oldukça 28 Şubat ruhu ve o da devam eder. Çünkü 28 Şubat irticai bir takım faaliyetlerin ortaya çıkması nedeniyle 28 Şubat kararları alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ayrıca laikliğe ve inkılap kanunlarına sahip Türkiye'de pek çok insan vardır bunu benimsemiş ve uygulayan. Bu insanların böyle bir durumun ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceğini ve buna tepki göstereceğini düşünüyorum ben. Bunu kim yapabilir? Halk yapar. Nitekim şu an 15-16 Temmuz'da halkın tepkisi gibi sonra meclisteki partilerden bazıları yapabilir. Daha sonra yargı yapar, sivil toplum kuruluşları yapar, üniversiteler yapar, basın yapar ve Milli Güvenlik Kurulu'nda tepki gösterilir. Ben 28 Şubat'ı bir tepki hareketi olarak görüyorum. Hüseyin Kıvrıkoğlu verdiği bu yanıtta sınırlı kalmadı, sözlerini açmaya devam etti. Daha önce açıkladım, şartlı olarak 28 Şubat'ın 1000 yıl sürebileceğini söylüyorum. İrtica var oldukça laik Türkiye Cumhuriyeti'ne, inkılap kanunlarına, Türkiye'nin çağdaşlaşmasına karşı olan irticai gerici gruplar var olduğu sürece buna karşı bunları benimsemiş olan Türk halkı tepki gösterecektir. Bu tepkiyi Türk halkı gösterir. Aynı duruşmada avukat Figen Şaştım 28 Şubat bir darbe midir diye sordu. Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun buna yanıtı net oldu. Hayır, ben bir tepki olarak görüyorum. İrticai faaliyetlere karşı bir tepki olarak görüyorum kararı. Tamamen Milli Güvenlik Kurulu vermiştir kurulda. Cumhurbaşkanı, başbakan, çeşitli bakanlar ve askerler vardır. Hiçbiri de herhangi bir şerh koymadan orada görüşülen konular 18 madde olarak hükümete sevk edilmiştir. Hükümet de bunu kabul etmiş ve 2 hafta sonra emir olarak yayınlamıştır bakanlara. Eski Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu mahkemede de 28 Şubat'ta yaşananları ve 1000 yıl sürecek sözünü detaylarıyla açıkladı. 28 Şubat'ta alınan kararlar Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen irtica tehlikesini bertaraf etme üzerineydi. Bin yıl sürecek sözü de irtica tehlikesinin sürmesi durumunda ona karşı mücadelenin de süreceği kararlılığının bir göstergesiydi. Bu kararlılığın ne derece önemli olduğunu 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi başta Türk milleti olmak üzere tüm dünyaya gösterdi. Peki bu mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeri neden önemli? Bunu anlatmak için yine Kıvrıkoğlu'nun mahkemedeki sözlerini emanet alalım. Şimdi şöyle, biraz önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesinin ne olduğunu izah ettim. Ne diyor? Hudutları dışta ve içte tehlikelere karşı anayasa ile tayin edilmiş cumhuriyeti kollamak ve korumaktır diyor. Bu görev yarın bize verildiği zaman eğer önceden bir çalışma yapmadan bu göreve girersek vakit kaybederiz. Yanlış işler yaparız. O bakımdan çok önceden bunlarla ilgili bilgileri toplayarak tanımaya çalışırız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehlikeyi önceden tanımak hayati derecede önem taşıyor. Siz de bugünden baktığımızda TSK keşke irticayı çok daha iyi tanısaydı demiyor musunuz? 4. Bölüm. Bilmeden konuşulan şu Sincan tiyatrosu. 28 Şubat'la ilgili yapılan değerlendirmelerde ve mahkeme sürecinde en çok gündeme gelen olaylardan birisi Sincan'da yaşanan tiyatro hikayesiydi. Bugün anlatılanların ne kadar doğru ne kadarı yalan elbette anlatacağız. Ama önce o günlerde yaşananlara bakmak gerekiyor. 31 Ocak, Ramazan ayının son cuma günü, İran İslam Devrimi'nin siyasi ve ruhani lideri Hümeyni tarafından Kudüs günü ilan edilen bir tarihti. Refah Partili Sincan Belediyesi de 31 Ocak 1997'de Kudüs Gecesi isimli bir etkinlik organize etti. Etkinlik yapılacağı salona Hamas ve Hizbullah terör örgütü liderlerinin büyük boy posterleri asıldı. Geceye Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın davetlisi olarak İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bakeri de katıldı. Bakeri, İran rejimini öven Türkiye'nin laik devlet düzeni aleyhine bir konuşma yaptı. Etkinlikte mikrofon başına geçen Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın ağzından başörtüsü takmayanları aşağılayan sözler döküldü. Yıldız'ın ifadeleri daha sonra yargılandığı mahkeme tutanaklarında şöyle yansıdı. Başörtüsü Müslümanların şeref sancağıdır. Başörtüsü takmayanların kendi vücutlarını şerefli görmeyerek peşkeş çektikleri, şeref sancağı olan başörtüleri ve diğer değer yargıları için sabırlı bir şekilde mücadele yapacakları, ancak Müslümanların sabrı taştığında işin nereye varacağının çok iyi bilindiği. Kendi hatalarıyla hasta düşen laiklerin kollarına ve bacaklarına zorla basarak şeriat enjekte edecekleri. Sincan'daki gecede yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturacak uzun zamanda tartışılacaktı. Ne etkinlikte asılan posterler, ne davetliler, ne de yapılan konuşmalar sıradan ve görmezden gelinecek şeyler değildi. Açıkça laik demokratik düzen tehdit ediliyor, yabancı bir ülkenin rejimi Türkiye'ye örnek gösteriliyordu. Tehdit edenlerden birisi de komşu ülkenin büyükelçisiydi. Soruşturma açıldı. Her kesimden Kudüs gecesine tepkiler yükseliyordu. 2 Şubat 1997'de İçişleri Bakanı Meral Akşener, Bekir Yıldız hakkında müfettişlere inceleme başlattırdı. Bekir Yıldız Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in talimatıyla Bakan Akşener tarafından görevinden alındı. Hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM Başsavcılığı Bekir Yıldız ve belediye çalışanları hakkında Hizbullah terör örgütü üyeliği, yardım ve yataklık suçlarından iki ayrı adli soruşturma başlattı. Söz konusu gecede konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Bakeri, 3 Şubat 1997'de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto edildi. Olayın ardından İran Büyükelçisi ve İran İstanbul Başkonsolosu Türkiye'den ayrıldı. Başbakan Yardımcısı ve DYP'nin Genel Başkanı Tansu Çiller, partisinin grup toplantısında Sincan'da yaşananlara değindi.
Ülkemizin şu geçtiği süreçte son yaşadığı bir densiz olay var. Sincan olayı. Sincan'daki olayı yok farz edemeyiz. Sincan'daki olayı küçümseyip de geçemeyiz. Sincan'daki olayın vahim olduğunda da hemfikir olmamız gerekir. İçimize sindirmediğimiz müddetçe bu işlerin hepsini aşacağız. Türkiye aşacak. Devletimizin bu vazgeçilmez niteliği denenecek olursa buna teşebbüs edenlere de Türkiye'yi dar ederiz.
Kısacası koalisyon ortağı DYP'de Sincan'da yaşananları yüksek perdeden tepki gösterdi. Bekir Yıldız soruşturma devam ederken tutuklandı. Refah Partili Adalet Bakanı Şevket Kazan, Bekir Yıldız'ı tutukluluğu sürecinde cezaevinde ziyaret etti. Adaletten sorumlu bakanın belediye başkanını ziyaret etmesi açıkça bir tavırdı. Kazan'ın Adalet Bakanı sıfatıyla yaptığı bu ziyareti, Anayasa Mahkemesi'nde görülen Refah Partisi'nin kapatılması davasında kapatma kararının gerekçelerinden birini oluşturacaktı. DGM Başsavcılığı'nca Bekir Yıldız dahil 11 sanık hakkında Hizbullah terör örgütüne üye olmak, propagandasını yapmak suçlamasıyla dava açıldı. DGM'de yapılan yargılama sonucu Bekir Yıldız'a verilen 4 yıl 7 ay mahkumiyet cezası Yargıtay tarafından onandı. Bu süreçte Bekir Yıldız yurt dışına kaçtı ve 3 yıl sonra çıkan haftan yararlanarak yurda döndü. Bekir Yıldız'la birlikte aynı davada yargılanan ve Hizbullah örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nurettin Şirin'in Milliyet'te yayımlanan sözleri ise dikkat çekiciydi. 1 Mart 2011 tarihinde gazetenin internet sitesinde yayımlanan haberde Nurettin Şirin'in Kudüs Gecesi programındaki afiş ve pankartların sorumluluğunu Bekir Yıldız'ın ricası üzerine üstlendiğini, ilgisinin olmadığını katıldığı bir konferansta açıkladığı yazıyordu.
Yıllar sonra anlattılar. Sincan'daki Kudüs Gecesi ile ilgili yaşananlar yıllar sonra hükümet üyelerine de soruldu. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, 28 Şubat davasının görüldüğü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Temmuz 2017'deki beyanında olayla ilgili şunları söyledi.
Sincan'da bir belediye başkanı yine Orta Doğu'daki bir ülkenin sefirini davet ediyor. Densiz bir takım laflar, laik Türkiye'nin aleyhine bir takım laflar. 31 Ocak 1997 Kudüs gecesi ve burada bir takım teröristlerin resimleri önünde kendi ülkesinin rejimini methediyor. İçişleri Bakanı'nı çağırıyorum. Nedir bu diyorum. Gereğini yapalım diyorum. Sincan Belediye Başkanı Refah Partili görevden alınıyor. Dışişleri Bakanlığı o ülkenin o sefirini geri yolluyor. Aynı zamanda konsolosu geri yolluyor.
Çiller'in sözleri mahkemede yankılanırken Meral Akşener, Sincan Belediye Başkanı'nı görevden almadan önce size danıştı mı sorusuna Çiller,
Meral Akşener benim parti genel başkanlığım zamanında İçişleri Bakanlığı yaptı. Dolayısıyla benim bilgimin haricinde olması mümkün değil diye yanıt verdi.
Siz Sincan Belediye Başkanı'nın görevden alınma gerekçelerini doğru buldunuz mu? Bu yüzden mi böyle bir talimat verdiniz şeklindeki soruya ise Çiller, evet diyerek Bekir Yıldız'ın görevden alınmasının kendi talimatıyla olduğunu bir kez de mahkemede anlattı. Peki İçişleri Bakanı Meral Akşener? O da Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Şubat 2015'te beyanda bulundu. Akşener, Bekir Yıldız'ın görevinden alınması ile ilgili olarak size herhangi bir baskı, cebir ya da şiddet uygulandı mı şeklindeki soruya şu yanıtı verdi.
Hayır, tekrar ediyorum. Şahsıma ait herhangi bir şahıs, silahlı bürokrasiden herhangi bir kişi tabancasını uzatıp alnıma yöneltip herhangi bir şekilde bunu imzalayacaksın kardeşim diyen olmadı. Demeye kalkışılsa zaten mümkün değildi, inadına yapardım. Ne derse onun tersini yapardım. Ama böyle bir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Şimdi Sincan'da bir gece yapıldı. Bir belediye başkanı tarafından bir gece yapıldı. Kudüs gecesi. O Kudüs gecesindeki söylem ve eylemlerden sonra zaten soruşturma açtım ben. Yani o şahıs hakkında soruşturma açtım. Yanlış olduğunu düşündüğüm için. Daha sonra açığa alındı bu arkadaş.
Adalet Bakanı Şevket Kazan ise katıldığı bir televizyon programında Kudüs gecesi ile ilgili "Ben ertesi gün telefona sarıldım. Sincan Belediye Başkanı'na gerçekten çok ağır bir şekilde konuştum. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Genel merkezden habersiz sen nasıl bir diplomatı davet ediyorsun? Nasıl oluyor da onların panolarını alıyorsun, getiriyorsun, buraya astırıyorsun?" Tabii o bir hataydı ifadelerini kullandı. Yani hem Kudüs gecesinin hemen ardından yapılan açıklamalar hem de yıllar sonra ağızlardan çıkanlar Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın hükümet yetkilileri tarafından herhangi bir baskıyla karşılaşmadan görevden alındığını kanıtlıyordu. Bugün anlatıldığı gibi Sincan Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının askerle bir ilgisi yoktu. Ama gel gelelim tarih yeniden yazılmak istendiğinde hemen her suç askere kolaylıkla mal ediliyordu.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33.